Ayrım 54.
Kaynakça, bibliografi uzmanı ve dünyadaki ilk dizin yapıtını Fihrist Katalog yazan Arap düşünürüdür. 10 ciltlik bu yapıtıyla pek çok kitabın yitmemesini sağlamış ve bilimsel yapıtlardan romanlara, yemek pişirme kitaplarına dek pek çok yapıt üstüne önemli bilgiler vermiştir. Saadettin Taftazani, 1322-1394. Felsefe, kelam, mantık, dilbilim ve ilahiyat alanında yapıtları bulunan İranlı etkili bir bilgindir. Timur tarafından korunmuş, onun çağrısı üzerine gittiği Semerkant'ta ünlü kelam bilgini ve filozof Cürcani ile tartışmalar yapmıştır. Yapıtları yüzyıllar boyunca medreselerde ders kitabı olarak kullanılmıştır. Muhammed Serahsi, 1900-1090. Türkistan'ın Serahs kentinde doğan bir Türk fıkıh bilginidir. Hanefi fıkıhının en büyük üç düşünüründen ve ünlü fıkıhçı Halvani'den Şemsül Eyimne, İmamlar Güneşi ünvanını alan iki kişiden biridir. Türk toplumunun siyasal ve ekonomik yapısını incelemiş ve yapıtları sonraki bilginler için temel kaynak sayılmıştır. Adülkasım Zehravi, doğum tarihi 1013. Batı'da çok etkili olan ve kendisine Al-Saharavius adı verilen ünlü bir Arap hekimidir. İki cilt tutan 900 sayfalık Al-Tashrif adlı yapıtı birçok kez Latince, İbranice, Türkçe'ye çevrilmiş 14. yüzyıl ve tüm Orta Çağ'ı etkilemiştir. Şahabettin Sühreverdi, 1155-1191. İslam felsefesinde İsrakiye, sezgi yoluyla bilgi edinme okulunun önde gelen temsilcisi, mutasavvuf, kendini Tanrı'ya adayan kimse, sofist ve kelam bilgini bir Türk düşünürüdür. İslam felsefesinde önemli bir akım olan ışıkçılık, İsrakiye okulunu kurdu, tüm dinleri, antik çağ filozoflarını ve Zerdüşt'ü inceledi, 50'den çok yapıt üretti, vahdedi vücut, Tanrı ile bütün olma inancı öğretisi nedeniyle bir kısım sünni ülemanın baskısıyla 46 yaşında idam edildi. Sabit bin Kurra, 834-901. Felsefe, matematik ve tıp alanında döneminde etkili olan değerli bir Arap bilginidir. Deneye dayanan, doğaya yönelik akılcı öğretisi çağı için büyük başarıdır. Antik çağ matematikçilerinin hemen tüm yapıtlarını Arapçaya çevirdi. Dağların oluşum nedeni, kalp atışı ve kan basıncı, mantık irdelemeleri ve geometri sorunlarının çözümü üzerine yazdığı kitapları ünlüdür ve Latince'ye çevrilmiştir. Marzban Behmenyar, 11. yüzyıl. Felsefe, mantık, töre bilim, ahlak bilimi ve müzik alanlarında çok sayıda yapıtı olan Türk düşünürüdür. İbn Sina'nın en değerli öğrencisi sayılır. Sina'nın önemli yapıtlarından El-Mubahasat, felsefi konuşmalar, Behmenyar İbn Zeyl'in sorduğu sorulara verdiği yanıtlardan oluşmuştur. Mazdaist olan Behmenyar'ın biçim maddesiz, madde de biçimsiz olamaz sözü ünlüdür. Ebu Cafer Taberi, 838-923. Tarih, hukuk ve ilahiyat üzerine yapıtları olan İranlı ünlü bir düşünürdür. Taberi tarihi adıyla anılan 16 ciltlik dünya tarihi çok tanınmıştır ve bu yapıt başlangıcından milattan sonra 914 yılına dek tüm dünya tarihini kapsar. Türkçe'ye de çevrilen bu büyük yapıt genel dünya tarihi yanında özellikle İslam'ın ilk dönemlerine yönelik geniş bilgi içeren çok değerli bir kaynaktır. Kadizade-i Rumi, 1337-1412, Bursalı ünlü bir Türk filozofu ve matematikçisidir. Türkistan'a Ulu Bey'in yanına gitmiş ve gerçek ününü orada yapmıştır. Semerkant'ta Anadolulu olduğu için kendisine Rumi denilmiştir. Felsefede akılcı, rasyonalist bir tutum izledi. Matematik kesinliğin dışında başka bir kesinliğin olamayacağını düşünüyor. Akılla inancın birbirinden ayrı tutulması gerektiğini söylüyordu. Görüşleri 300 yıl sonra yaşayan Pierre Bayle, 1647-1706'nın görüşlerinin hazırlayıcısıdır. Ünlü Türk bilgini Ali Kuşçu onun öğrencisidir. Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü Orhan Ançerlioğlu, 1. ve 2. ciltler Remzi Kitabevi 1985 ve Ana Britannica Ana Yayıncılık AŞ. 8. yüzyılla 14. yüzyıl arasında yaşanan sıra dışı dönem, yalnızca Doğu ya da onun etkisiyle gelişecek olan Batı bilimine değil, tüm dünya bilimine katkı sağlayan evrensel bir yükseliştir. Türkistan, İran ve Arap ülkeleri ya da Türkiye'nin bugünkü bilim düzeyiyle açık biçimde çelişen bu durum, geçmişi ve gerçekleri bilemeyenler için her zaman var olan ve her zaman var olacak bir kader gibi görülebilir. Bilgisizliğin ve bilinçsizliğin yaratacağı özgüven yoksunluğu, biz adam olmayız, bilim ve uygarlık batıdadır, uygar olmak için batı gibi olmalıyız, ona benzemeliyiz türünde propagandaları etkili kılmakta ve bu etki doğu insanı üzerinde düşünsel bir baskı oluşturmaktadır. Geri kalmışlığın yarattığı edilgenlik, bugünü mutlaklaştıran eğilimlerin gelişmesine yol açarken, geçmişi bilmemek bu olumsuz süreci hızlandırmaktadır. Ortaya çıkan ve önlem alınmazsa sürecek gibi görünen özgüven sorunu bu nedenle aşılmak zorundadır. Özgüvensizlik geri kalmışlığı, geri kalmışlık bilinçsizliği doğurmaktadır. Önceden gelen, sonrayı belirleyen ve sonsuz bir akış içinde sürekli yenilenen olaylar, oluşturduğu tarih içinde her türlü değişime açık bir süreçler bütünüdür. Bugün geri olan, yarın ileri olabilir ya da güçlüyle güçsüz yer değiştirebilir. Doğu, uzun bir süre bilimde açık arayla öndeydi. Bugün geri kalmış durumdadır. Yarın farklı bir düzlemde, farklı önceliklerle yeniden öne geçebilir. Bunun ön belirtileri ortaya çıkmaya başlamıştır. Asıl olan doğaya ve yaşama uygunluk, tarihi bütünüyle kavramak ve bilinçle davranıp gereğini yapmaktır. Bilimde öncülüğün doğudan batıya geçmesi ve üstünlüğün teknolojik saldırganlığa dönüşerek sürmesi elbette ve her şeyden önce bir insanlık sorunudur. Bu sorunu yaratan batı doğaya ve insana yabancılaşmıştır. Bu nedenle bugünkü konumuyla uzun süre ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Çözülmeyi önleyen şiddet teknolojiye, teknoloji de bilime dayandırılmıştır. Bu bilim artık bilim olmayan bir bilimdir, baskı ve şiddetin aracıdır, onun hizmetindedir. Doğu, hiçbir dönemde bilimi şiddetin ve sistemli sömürünün aracı olarak kullanmadı. İnsana hizmeti, gelişkinliği ve ilerlemeyi tek amaç bildi. Bugün, teknolojik üstünlükle tüm değerleri baskı altına alınmış olmasına karşın Doğu, insancı ve uygarlaşmacı niteliğini gizil, potansiyel bir güç olarak kendi içinde hala yaşatmaktadır. Binlerce yılda oluşan köklü kültürüyle insana ve doğaya yabancılaşmadığı için yeniden uygarlığın merkezi olması kaçınılmazdır. Önemli olan, tarih için çok küçük bir zaman dilimi olan birkaç yüzyıllık maddi yoksulluk dönemi değil, tarihsel olgunluk ve niteliktir. Doğu aydınlanması ve onu yaratan bilim adamlarını bilmeli ve tarihsel köklerimiz olarak onları sahiplenmeliyiz. Geçmişi bilmeyenin geleceği olamaz. Dünyaya 500 yıllık göz kamaştıran bir aydınlık dönem yaşatan bu insanlar bizim geçmişimizdir. Bu topraklarda yaşadılar. Dinleri, dilleri, etnik yapıları, gelenek ve görenekleri bizim gibiydi. Bizlerden tek farkları bağımsızlık ve özgürlüklerine düşkünlükleriydi. Onu kıskançlıkla koruyorlardı. Batının sömürgen baskısı onları bilinçsizliğin ve bağımlılığın tutsaklığına sürüklememişti. Batı aydınlanmasının büyük düşünürü olarak tanıtılan Hegel'in "Doğuya özgü her düşünce felsefeden silinip atılmalıdır" sözü hiçbir zaman unutulmamalıdır. Doğu düşüncesi felsefeden atılacak olursa, ortada batıdaki dahil felsefe diye bir şey kalmaz. Bunu elbette Hegel de bilmekte, yine de bu tür sözler söyleyebilmektedir. Batının doğuya bakışını yansıtan bir örnek olan Hegel'in söylemi, gerçeklerle ve bilimle ilgisi olmayan ırkçı bir anlayışı temsil eder. Üstelik Hegel ve adına konuştuğu batı, yalnızca felsefeyi değil, bilimin her türünü doğudan öğrenmiştir. Gerçek böyleyken doğuda, örneğin Türkiye'de, hala pek çok batı ve Hegel hayranı vardır. Bilgisizliğin, geçmişten ve gerçeklerden kopmanın yol açtığı bu acıklı durum, doğu insanının kesin olarak aşması gereken önemli bir sorundur. Bu sorun ancak geçmişin bilinmesiyle aşılabilir. Nereden, nasıl, neler yaparak geldiğimiz, kim olduğumuz bilinmezse yalnızca geçmişimizi değil, geleceğimize yön verecek olan bugünü de anlayamayız. Doğu aydınlanması ve doğulu bilim adamları için bu kitapta verilen kanıtlı bilgiler eskiyle övünmenin sığ böbürlenmesi değildir. Geçmişimiz incelendikçe yalnızca sonsuz bir tarihle değil, güncele yön verecek büyük bir kültürle karşılaşılacaktır. İnsanı temel alan ve sosyal dayanışmayı yaşatan bu yüksek kültür, ona sahip olanlar için tükenmez bir özgüven kaynağıdır. Doğu bilimine batıdan yönelen yatsıma, doğruların tümünü ilgilendiren bir sorundur. Ancak bu sorun Türkleri iki kez ilgilendirmektedir. Doğunun her düşüncesini felsefeden atan anlayış, Türklere felsefeden attığı doğu düşüncesinde bile yer vermez. Bu anlayışa göre iki çadır, üç atla oradan oraya göçen, okuma yazma kitap kalem bilmez cahil Türklerin bilim bir yana tarih içinde bile yerleri yoktur. 1071'de uygar dünyaya sızan bu barbarlar ait oldukları yere Orta Asya'ya gönderilmelidir. Türklerin uygarlık içinde ele alınabilecek bir kültürleri yoktur. Kültür yaratmak için millet olmak gerekir. Türkler hiçbir zaman millet olamamıştır. Batı'da binlerce yıl işlenen ve hala işlenmekte olan Türk imgesi budur. Oysa Türk bilim adamları Doğu aydınlanmasının önde gelen yaratıcıları olmuşlar ve Batılıların Arap bilimi adını verdiği bu aydınlanmaya yön vermişlerdir. Örneğin kendisi Arap olmasına karşın İbni Haldun, Arapların genellikle uygarlıktan yoksunluğu temsil ettiklerini, bütün milletler içinde sanata en az yatkın millet olduklarını söylemiş. Buna karşın Türklerin hem savaş tekniklerinde hem sanat alanında hem de bilimde ve bilime değer vermede takdire şayan olduklarını ileri sürmüştür. Arap Milliyetçiliği ve Türkler, Profesör İlhan Arsel, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları 1973, sayfa 59. Bilime ve gerçeklere her şeyden çok önem veren İbni Haldun'un Türkleri sanat alanında ve bilime değer vermede övgüye değer bulması, yalnızca büyük bir bilim adamının kişisel bir değerlendirmesi değil, nesnel bir saptamadır. Saptamaya neden olan gerçeklik ise Doğu aydınlanmasını ve ona temel oluşturan düşünceyi büyük oranda Türk bilim adamlarının başlatmış ve geliştirmiş olmasıdır. Ordusu ve devlet kadroları içinde Türklerin etkin olduğu Abbasiler döneminde ortaya çıkan düşünce zenginliği kendiliğinden ortaya çıkan bir olgu değildi. Doğu aydınlanmasında önemli bir yeri olan bu zenginlik esas olarak Basra'da ortaya çıkmıştı. Ömer döneminde kurulmuş olan bu yeni kentte Türk illerinden bilim ve sanatla uğraşan 2000 genç aydın getirilmiş ve Basra'daki düşünce patlamasını bunlar yaratmıştı. Doğu aydınlanmasına 500 yıl yol veren ve inancı akılla birleştirerek kaderciliği reddeden Mutazile felsefesi, Türk illerinden getirilen bu aydınlar tarafından yaratılmıştı. Türklerin Dini, Profesör Fuat Bozkurt, Cem Yayınları 1995, sayfa 187-188. Türk kültürünün ne olduğu ne olmadığı belirli konularla sınırlı kalmak üzere bu kitapta ele alınmıştır. Okuyucu, burada yazılanların Türk tarih ve kültürünün çok küçük, belki de yetersiz bir parçası olduğunu bilmelidir. Ancak bu parçalar içinde yüksek bir kültürün, yaygın ve köklü bir eğitim geleneğinin, yaşama uyum gösteren yenileşmenin, bilime verilen önemin ve derinliği olan bilimsel bir birikimin ipuçlarını bulabileceklerdir. Doğu aydınlanmasında yer alan Türk düşünürlerin sayı ve niteliği, özgür düşünceye yaptıkları öncülük, dünya bilimine katkıları ve ürettikleri yapıtlar, ancak ve elbette büyük bir bilim birikimi ve kültürün ürünleri olabilirdi. Çok eskiden beri dünya bilimine yön verenler ve bilim dünyasının en tepesinde yer alanlar onlardır. Batılıların, millet bile olmadığını ileri sürdüğü Türklerin, bilim adamı, üstelik bu düzeyde bilim adamı yetiştirmesini kabul etmek Batı için olanaksızdı. Böyle bir kabul, binbir emekle yaratılmış olan tarihsel kurgunun çökmesi demekti. Bunu önlemek, yani yanlışa dayalı tarih anlayışını sürdürmek için bilim adamlarımızın etnik kimlikleriyle oynadılar. Onları Arap ya da İranlı yaptılar ya da hiçbir şey yapmayıp kimliksizleştirdiler. Türk bilim adamlarını kökeni belirsizler içine aldılar. İsimlerini yok saydılar. Onlara Latince isimler taktılar. Buluşlarını ve düşüncelerini çaldılar. Kaynak göstermeden kitaplarında kullandılar. Doğu-Batı ilişkileri sorununun Türkleri diğer doğululardan farklı olarak iki kez ilgilendiriyor olmasının nedeni insanlık dışı bu tür girişimlerin etkisini kırmaktır. Bu, Türklerin yalnızca kendilerine değil, evrensel bilime karşı olan sorumluluklarıdır. 9. Bölüm Türk Uygarlığı Tarihe Karşı Sorumluluk Tarihte hiçbir toplum Türkler kadar dünyaya açılıp geniş alanlara yayılmadı. Hiçbir toplum kendisini ve ilişki kurduğu toplulukları Türkler kadar değiştirmedi. Hiçbir toplum tarihin akışı üzerinde Türkler kadar etkili olmadı. Dönemine ve geleceğe yön vermedi. Tarihin hemen her aşamasında ve çok uzun dönemler boyunca sıra dışı bir devingenlik, hareketlilik içinde oldular, çok uzak yerlere gittiler, gittikleri yerleri etkilediler ve o yerlerden etkilendiler. Uygarlıklar içinde eriyerek ya da onları kendi içinde eriterek yeni ve ileri birliktelikler, kaynaşmalar yarattılar. Tarihin akışına yön veren devrimci dönüşümleri neden oldular. İnsanlık tarihinin hemen her döneminde var oldular, tarihle bütünleştiler. Bütünleşme o denli karmaşık ve yoğundu ki, Alman bilim adamı Profesör Fritz Neumark'ın 1900-1991 söylemiyle, içinden çıkarıldıklarında ortada tarih diye bir şey kalmaz, hale getirdiler. Bitmeyen Oyun Metin Aydoğan, Kum Saati Yayınları, 1. Basım 2003, sayfa 182. Türklerin tarihe yaptığı etki ne denli açık bir gerçekse, bu etkinin yok sayılmak istenmesi de o denli açık bir gerçektir. Bilimin ve tarih biliminin bugün erişmiş olduğu düzey düşünüldüğünde, birbiriyle çelişen bu garip karşıtlığın nedeni yalnızca entelektüel yoksunlukla açıklanamaz. Tarihi, ekonomik politik çıkarların aracı haline getirerek, bu yönde kullanmanın bilimsel bir yanı olamaz. Ancak bu uygulama geçmişin sömürgeci bugünün küresel politikalarının temelinde yer almaktadır. Anti ulusçuluğun güncel politika haline getirilmesi yerelleşmeyi, yerelleşme de ulusal ayrışmayı gerekli kılmaktadır. Bu gerekirliğe hizmet edecek ideolojik çıkış elbette tarihin çarpıtılması ya da yok sayılması ile mümkün olabilir. Ve eğer tarih bu amaç için kullanılacaksa, her şeyden önce ve kaçınılmaz olarak Türk tarihinin çarpıtılması ya da yok sayılması gerekir. Çünkü bu tarih, millet kavramını her dönemde yaşatmayı başarmanın ve bu başarıyı ayakta tutmanın belgesi gibidir. Batılı politikacılar ve kimi bilim adamları, Türk tarihini çarpıtmada kendilerine herhangi bir sınır koymamıştır. Bilimsel bir kılıfla örtülmek istenen düşünsel düzey, kimi zaman o denli ilkeldir ki yalnızca bilim açısından değil, insanlık açısından da acıklı bir durum, trajedi yaratmaktadır. Amerikalı tarihçi Profesör H. McNeil'in Türklerin M.S. 1071'de ortaya çıkarak uygar toplumlara sızdığını söylemesi ya da Alman tarihçi R. Scala'nın Osmanlı Türklerinin Asya'dan yalnızca karagöz oyunu getirdiğini, uygarlık konusunda askeri, siyasi ve toplumsal örgütlenmenin tümünü fethettikleri Bizans'tan aldığını söylemesi, Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri, Profesör Fuat Köprülü, Kaynak Yayınları, 5. Basım 2002, sayfa 15. Yaşanan acıklı durumun iki küçük örneğidir. Batı'da resmi tutum haline getirilen Türk tarihini yatsıma, aynı zamanda öğretim üyelerinden politikacılara, din çevrelerinden halk kesimlerine dek her düzeyde kabul gören geleneksel bir davranış biçimidir. Ancak bu genel davranışı aşarak gerçekleri gören ve bilimsel sorumluluk bilinciyle hareket eden bilim adamları da elbette vardır. Resmi tarihçiler politik çıkarlar yönünde açıklamalar yaparken bu insanlar ulaştıkları bilgiler yönünde davranmışlar ve gerçekleri dile getirmişlerdir. Harold Bowen bunlardan biridir. Orta Doğu uzmanı olarak tanınan tarihçi Harold Bowen'ın Batı'daki Türk karşıtlığı konusundaki görüşlerini şöyle aktarmaktadır. Türk tarihi üzerine yazı yazanların çoğu böyle bir işi yapabilmek için var olan kaynaklardan habersiz kişilerdi ve bunlar genel bir ön yargıya bağlıydılar. Ancak Harold Bowen'ın belirttiği gibi Türkiye ve Türkler kendileri üzerine bilimsel çalışma yapanlar üzerinde tutkulu duygular uyandırıyordu. Bunlar Türk merhametsizliği gibi yalanlara tepki duyuyor, Türk muhteşemliği, inceliği ve çekiciliğinin etkisine giriyorlardı. Türk-Arap İlişkileri, Gelenek Yayınları, 2003, sayfa 19. Eriştiği ekonomik güçle son 200 yılda dünya egemenliğine yönelen Batı için Türk karşıtlığı, politik gereksinimlerin yol açtığı bilinçli ve çıkar amaçlı bir eylemdir. Bu davranış çıkarları için elbette yararlı, hatta zorunlu, hatta bilimsel değildir. Ayrıca günümüzle de sınırlı değildir. Batı tarihinin büyük bölümü Türklerle çatışmanın, çoğu kez boyun eğmenin, eğmese de mücadele etmenin tarihi gibidir. Dünyanın birçok yerinde Türklerle uğraşmak zorunda kalanlar, eskiden gelen duyguların dürtüsüyle Türk karşıtlığına her zaman hazır ve isteklidirler. Bu nedenle Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur sözü, hamasi bir söylem değil, tarihsel dayanağı olan bir saptamadır. Tarihi, bugünün sorunlarını ışık tutacak biçimde ele almak, olay ve olguların gerçek boyutunu kavramak için duygusal tepkilerden kaçınmak, bilime yönelmek ve kanıta dayanmak gerekir. Dışarıdan kaynaklanan, içeride de yandaş bulan Türk karşıtlığını önlemek için her şeyden önce bilgi sahibi olmak, bilim dışı savlardan, dayanaksız ve isteğe bağlı yorumlardan kurtulmak gerekir. Bu, emek vermek, araştırmak ve incelemek demektir. Böylesi bir çaba eğer siyasi çıkar amacıyla yapılmıyorsa, tarihsel gerçekler görülüp öğrenilecek, bugün kavranarak gelecek planlanabilecektir. Ekonomik açıdan artık sabrı tükenen, sonsuz pazar ihtiyacındaki Batı'nın emperyalist sömürüyü sürdürebilmek için önündeki engellerden kurtulması gerekmektedir. Az gelişmiş ülkelerdeki devletçikler nedeniyle sömürüdeki en küçük yavaşlamaya bile dayanamaz haldedir. İlk hedefi az gelişmiş ülkelerin devletsizleştirilmesidir. Tarih olmadan ulus, ulus olmadan da devlet olmaz. Bu nedenle sömürgen, kendi devletine ve doğal olarak tarihini alabildiğine sahip çıkarken, sömürgeler de devlete ve onun dayandığı tarihe karşı çıkacaktır. Tarihi çarpıtacak ve giderek yok etmek isteyecektir. Devletin ve tarihin etkisizleştirilmesi, ulusal belleğin yok edilmesine bağlıdır. Bu ise ekonomik çöküntü, örgütsüzlük ve eğitimsizliğin yaygınlaştırılmasıyla sağlanabilir. Pazar haline getirdiği uluslara, anlaşmalar ya da işbirlikçiler aracılığıyla sızarak içsel bir güç haline gelen sömürgen, bu işi başarmak için gerekli ekonomik üstünlüğe de sahiptir. Adı yerel, düşüncesi yabancı insanların yönetime gelerek, getirilerek, ülkeyi dış isteklere göre yönetmesi, ulusal devletin ve tarihin yozlaştırılmasına, giderek etkisizleştirilmesine bağlıdır. Kimliksizleşme ve yozlaşmanın yaygınlığı, yakın ve uzak tarihe açık saldırı ya da ders kitaplarına günümüzde gösterilen yakın ilgi bu çabanın somut sonuçlarıdır. Gelişmiş ülkelerde resmi politikaya uyum gösteren tarih araştırmaları devletin birinci sınıf ilgi alanına giren bir konudur ve özel fonlarla desteklenmektedir. Buna karşın az gelişmiş ülkelerde tarih çarpıtılarak bilgisizliğin karanlığına terk edilmektedir. Dışarıdan desteklenen vakıflar, dernekler, özel olarak hazırlanmış kitaplarla dergiler, ucuz medya propagandası, tümünden daha önemli olmak üzere ders kitapları ve üniversitelerdeki bozulmalarla ulusların tarihleriyle oynanmaktadır. İnsanlar kökenlerini ve yalnızca uzak geçmişlerini değil, yakın geçmişlerini bile bilemez hale getirilmektedir. Sömürgen ilişkileri besleyen tarih yozlaşması, ekonomi kadar güçlü, siyaset kadar bağlayıcı ve yıkıcı bir etken olarak ulusal varlığın tüm alanlarına ve tüm direnç noktalarına yönelmektedir. Ulusal varlığın korunması için tarihe bağlı olarak devlete yönelen ve saldırıya dönüşen girişimlerin kesin olarak önlenmesi ve ulusal tarihin ortaya çıkarılarak korunması gerekir. Binlerce yılda oluşan ve halkın ortak duygusunu, ruhsal şekillenmesini oluşturan tarihe sahip çıkmadan ulusal varlık korunamaz. Tarihçi A.V. Gulga bu gerçeği şöyle dile getiriyor. Sömürgecileri tarafından tarihleri yok edilip yatsındığı için kendi geçmişlerini bilme, Asya ve Afrika ulusları için özellikle önemlidir. Geçmişine sahip çıkmayan bir toplum ve devlet düşünülemez. Tarih, insanlığın belleğidir. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, 1. cilt, Tekin Yayınevi, 1995, sayfa 19.